Ayrım 45, sayfa 422. Irak Kralı Faysal bazı nazırlar ve görevliler 6 Temmuz günü Ankara'ya geldi. İstasyonda Gazi, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar ve ileri gelenlerce karşılandı. Gazi krala kalacağı Ankara Palas'a kadar eşlik etti. Faysal, Mekke Şerifi Emir Hüseyin'in oğluydu. Ünlü casus Lawrence'la birlikte kurduğu Arap Birliği ile 1918'de İngiliz ordusunun yanında yer almış, Türk birlikleriyle dövüşerek Kudüs'ün İngilizlerce işgalini kolaylaştırmıştı. Türkiye eski defterleri karıştırmıyordu. Dostluk kinden değerliydi. Gazi akşam Irak kralı şerefine bir ziyafet verdi. Ankara Palas yine büyük günlerinden birini yaşadı. Cumhurbaşkanı dokunaklı bir konuşma yaptı. Irak'ı komşumuz ve dostumuz diye selamladı. Kral da güzel bir yanıt ile Irak'ın dostluk duygularını belirtti. Yemekten sonra Gazi ile kral bir tercümanla sakin bir köşeye çekildiler. Gazi sohbetin bir yerinde Musul'a temas ederek Türkiye'nin Musul'u İngilizlere değil Iraklı kardeşlerine bıraktığını hatırlatmış, kral şu yanıtı vermiş. Fakat buna karşılık bütün Irak'ı kazandınız. Bugün Bağdat caddelerini hep Gazi'nin hayranları ve sevenleri dolduruyor. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 187-188. Kral şerefine İsmet Paşa da bir öğle yemeği verdi. Kral Ankara'yı ve bazı kurumları gezdi. Ankara'ya bayıldı. Yeni, tertemiz, düzenli bir şehirdi. Ertesi gün törenle uğurlanarak İstanbul'a hareket etti. Gazi'nin misafiri olarak 6 gün Dolmabahçe'de kaldı. 14 Temmuz'da İstanbul'dan ayrıldı. Çeşitli olaylar 6 kişiyi Ankara'da buluşturmuştu. Bunlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, eşi Leman Hanım'ın kardeşi Burhan Asaf Belge, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrev Tökin ve Şevki Yazman'dı. Yakup Kadri ve Burhan Asaf Beyler sola açık iki aydındı. Dipnot: Yakup Kadri Bey milletvekiliydi. Burhan Asaf Belge Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyordu. Şevket Süreyya ve Vedat Nedim Beyler Türkiye Komünist Partisi'nin eski üyesiydiler. Hapse girmişlerdi. Düşüncelerini gözden geçirerek TKP'den ayrılmışlardı. İsmail Hüsrev de Rusya'da eğitim görmüştü. İstanbul'a dönünce bir değerlendirme yaparak o da sol hareketten kopmuştu. Şevki Yazman Çanakkale Savaşı'na katılmış, kitaplar yazan siyaset dışı bir askerdi. Hepsi Gazi'ye hayrandı, hepsinin iyice işi vardı. En yaşlıları Yakup Kadri Bey 43, en gençleri İsmail Hüsrev Bey 32 yaşındaydı. Yakup Kadri Bey CHP'nin ilkelerini yayıcı, anlatıcı bir yayın düşünmekteydi. Şevket Süreyya Bey'in Ocak ayında Türk Ocağı'nda verdiği bir konferans çok ilgi çekmişti. Şevket Süreyya Bey konferansta demişti ki, yaşanan sorunların nedeni devrimin dinamik prensiplerinin yeterince işlenememiş olmasıdır. Bu açıklamayı ve işlemeyi yapacak olan da öncü bir kadrodur. Türk devrimi gerek hareket noktaları, gerek seyrindeki yön bakımından mevcut akımların hiçbirinin uydusu ve kopyası olmayan bağımsız bir harekettir. Şevket Süreyya Bey ile tanışmak istedi. Burhan Asaf Bey Şevket Süreyya Bey'i tanıyormuş. İkisini tanıştırdı. Üç kişi ettiler. Zaman zaman buluşup konuşacaklardı. Dipnot: İlhan Tekeli Selim İlkin, Bir Cumhuriyet Öyküsü, Kadrocuları ve Kadroyu Anlamak. Gelişme eserin 129. sayfasına kadarki bölümden yararlanarak özetlenmiştir. Ayrıca Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam 3. cilt sayfa 460-463. Şevket Süreyya Aydemir İnkılap ve Kadro, Remzi K. İstanbul 2003, 5. basım. Gazi Doktor Reşit Galip Bey'i rica etti. Halk evi konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi istedi. Doktor gerekli, ilgili, meraklı herkesle toplanıldığını, konunun geliştirildiğini söyledi. Vildan Aşir Bey'le de görüşmüştü, bilgi verdi. Var olan dış örneklerden yararlanarak ortalama bir model geliştirmişlerdi. Anlatır mısın? Anlattı, Gazi ısınamamıştı. Bu biraz yabancı olmuş doktor, bize özgü, bizim olsun. Bu konuda o da birçok şey düşünmüştü. Düşüncelerini, tasarılarını, önerilerini anlattı. Sizin çalışmalarınızı, benim söylediklerimi hepsini bir araya getir. Köye, kasabaya, şehire, bilgisize, okumuşa, aydına, kadına, erkeğe, gençlere, olgunlara, yaşlılara seslenecek bir eğitim kurumu tasarla. herkesi kucaklasın. Hayat gibi çok yönlü ve gerçekten halkın evi olsun. Anladım paşam. Türk Tarih Kurumu 19 Temmuz 1931'de eski Türk Ocağı binasının Doğu Salonu denilen geniş salonunda Gazi'nin başkanlığında toplandı. Gazi Eğitim Bakanı'nı da birlikte getirmişti. Çalışkan tarihçiler lise tarih kitaplarının birinci cildini hazırlamışlardı. Başkan dosyayı Gazi'ye sundu. Gazi dosyayı parça parça okuyup incelemişti, bir daha hızla gözden geçirdi. Yanında oturan Eğitim Bakanı Esat Bey'e verdi. Hemen bastırılmasını ve kitabın öğretim yılı başına yetiştirilmesini rica ederim. Peki efendim. Tarihçilere döndü. Ben İstanbul'a gidiyorum, siz de gelin. Dolmabahçe'de çalışırız. Lise tarihinin öbür ciltlerini hazırlayıp baskıya verelim. Lise tarih kitabının 4 cilt, her cildin yaklaşık 400 sayfa olması planlanmıştı. Birinci cilt tamamdı ama ön hazırlıklara dayanılarak daha 3 cilt yazılacak ve basılacaktı. Derneğin sekreteri Ulu İdemir'e göre Gazi hesapsız bir istekte bulunmuştu. Bu kısa zamanda 3 cildi yetiştirmek imkansız diye düşünüyordu. Gazi Afet Hanım, Sabiha ve görevliler 20 Temmuz'da İstanbul'a geldiler. İstanbul Gazi'yi her zamanki gibi büyük coşkuyla karşıladı. Gazi yoğun işleri arasında zaman yaratıp Zehra ile Rukiye'nin dersleriyle ilgilenir, bilgilerini tartardı. Bu kez de vakit ayırdı. Zehra okumaya daha istekli görünüyordu. Lise bitince onu yurt dışına göndermeye karar verdi. Tarihçiler Dolmabahçe'ye yerleştiler. Gazi her gün tarihçilerle konuşuyor, yazılanları okuyor, düşünce ve eleştirilerini söylüyor, yazıyor, şevklendirici konuşmalar yapmayı da ihmal etmiyordu. Onlar da hem zevkle hem mahcup olmamak için canla başla hiç durmadan çalışıyorlardı. Gazi Yalova'da ise yazılan metinler oraya gönderiliyor, Gazi'nin ayrıntılı uyarılarla dolu mektupları ile geri geliyordu. Mektuplarında geçen 3 notu unutulmayacaktı. Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Dipnot, rahmetli Atatürk sanki yakın tarihimizle ilgili uydurma kitaplardan söz ediyor. Keramet niteliğinde bir cümle. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve geniş medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Dipnot İslam Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 787. Eylül ortasında 3 cildin yazımı bitti. Son bir kez daha genel olarak gözden geçirildi, baskıya gönderildi. Ulu Bey'in inanmadığı şey gerçek olmuş, 3 ciltte yetişmişti. Yeni öğrenim yılında okunmaya başlanacaktı. Tarih 1, tarih 2, tarih 3, tarih 4. Hepsi ciltli olacak ve birinci hamur kağıda basılacaktı. Osmanlı tarihi ile ilgili 3. ciltte 6 tablo, 19 harita, 195 resim vardı. Osmanlı tarihi hakkındaki kitapların en özenlisi ve en niteliklisi olacaktı. Cumhuriyetin Osmanlı tarihini reddettiği, aşağıladığı gibi yavan dedikodular, kulaktan kulağa fısıldanan yakıştırmalar sona erdi. Dipnot Ulu İdemir diyor ki, lise tarih kitapları genellikle öğretmenlerce iyi karşılandı. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu tarih tezine heyecanla sarıldılar. Tek şikayetleri ortaokullarda da okutulan bu kitapların öğrencilere ağır gelmesiydi. Nitekim bundan 2 yıl sonra Eğitim Bakanlığı bu kitaplara göre ortaokullar için ayrıca 3 ciltlik daha küçük tarih kitapları ile ilkokullar için yeni kitaplar yazdırdı. Cumhuriyet'in 50. yılında Türk Tarih Kurumu sayfa 8. Cumhuriyet padişahlık rejimini elbette reddediyordu. Birkaç padişahçı memnun olsun diye 20. yüzyılda padişahlığı övecek değildi ya. Gazi Türk Tarih Kurumu üyelerine Yalova'da yemek verdi. Hepsine teşekkür etti. Tarih çalışmalarına Ankara'da devam edilecekti. Afet Hanım kendi ders notlarından ve Gazi'nin yazdırdığı notlardan yararlanarak hazırladığı kitaba Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adını vermişti. Bu çalışmaya paralel olarak Recep Peker de anayasa, meclis, hükümet, bakanlıklar, mahkemeler ve benzerler hakkında ders kitabı niteliğinde bir kitap yazmıştı. Gazi bir gün hiç uyumadan büyük bir dikkatle iki taslağı da okuyup bitirdi. Sonra başbakanlığa bir yazı yazarak bu kitapların vatandaş için medeni bilgiler 1 ve 2 adlarıyla birbirini tamamlayan iki kitap olarak okullarda okutulmak üzere Eğitim Bakanlığı'nca incelenmesini diledi. İki yazar da bakanlıktan telif ücreti istemiyorlardı. Gazi, Affet Hanım, Sabiha ve görevliler 26 Eylül'de Ankara'ya döndüler. Yakup Kadri Bey devrimin ilkelerini tanıtacak bir dergi çıkarmak niyetini kararlılıkla sürdürüyordu. Şevket Süreyya Bey ise dergi konusunu uygun bulmuyordu. Sonunda Yakup Kadri Bey ağır bastı. Üçlüye Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrev Tökin, daha sonra da Binbaşı Şevki Yazban katıldı. Yakup Kadri Bey Genel Sekreter Recep Peker'e dergi düşüncesini açtı, şu yanıtı aldı. ''Bu görev bizimdir, sana vermem.'' Yakup Kadri Bey Gazi'ye çıktı. Gazi devrimin ilkelerini tanıtacak bir derginin çıkarılmasını uygun buldu. Dergiyi çıkarmak için hazırlıklara başladılar. Dipnot İlhan Tekeli Selim İlkin Bir Cumhuriyet Öyküsü. Kadrocuları ve kadroyu anlamak sayfa 142. Gazi bir süre önce Yakup Kadri Bey'e şöyle demişti. Eğer bir doktrine bağlanırsak inkılabı dondururuz. Atatürk bunu söylerken hazır bilinen hiçbirinin bize uymadığını düşündüğü doktrinleri kastediyor. Kemalizmin kendisi giderek orijinal bir doktrin olacaktır. Atatürk Alman yazar Emil Ludwig'e diyor ki, ''Benim takip ettiğim hattı hareket ancak kendi fikrimin mahsulüdür.'' Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam 3. Cilt Sayfa 420. Uzun zaman Kemalizmin ne olduğu açıkça tanımlanmadı. Bu ancak yıllar sonra araya bilimsellik mesafesi girdikten sonra yapılabildi. Kemalizmin ne olduğunu kısaca dipnotta açıklamaya çalışacağım. Derginin adının Kadro olması kararlaştırıldı. Kadro devrim ilkelerini tanıtmaktan farklı bir dergi olacaktı. Devrimin ideolojisini yapmaya çalışacaklardı. Bu niteliği olumlu olumsuz yankılara yol açacaktı. İsmet Paşa eşi, Dışişleri Bakanı eşi ve kızı, bazı görevliler ve basın mensupları Ege vapuruyla Yunanistan'a gittiler. 3 Ekim 1931. Mevhibe Hanım bir başbakanın eşi olarak ilk kez yurt dışına çıkıyordu. Avrupa'da hala Türkiye'yi bir doğu ülkesi sanan, ona göre değerlendiren, küçümseyen, önemsemeyen, ciddiye almayan pek çok insan vardı. Hayır, Türkiye'nin orta çağdan çıktığını, yeni çağa girdiğini göstermek gerekti. Mevhibe Hanım yeni, uygar, çağdaş Türk hanımını, Cumhuriyet'in şerefini temsil edecekti. Bilinçli bir yurttaş olarak bunun büyük sorumluluğu ile hazırlanmış, sade, ağırbaşlı, zarif elbiseler diktirmiş, şapkalar yaptırmıştı. Gemide kalmaları şartıyla Cevriye Hanım ile Ömer ve Erdal'ı da götürmüşlerdi. Çok iyi karşıladılar. Gazetelerde Rumların yine Anadolu'ya döneceği hakkında haberler yer almıştı. Oysa böyle bir olasılık söz konusu değildi. Venizelos'a gazeteleri göstererek sordu. Bu ne? Saçmalık, ciddiye alma. Biz istikrarlı, kalıcı bir dostluk istiyoruz. Avrupa'da büyük devletler arasında bir çekişme başlamış, bu çekişme Balkan devletlerinde birbirlerine dayanma ihtiyacı yaratmıştı. Dipnot, Yunus Nadi Bey 8 Ekim 1931 günlü Cumhuriyet Gazetesi'nde Gazi'nin 3,5 yıl önce Balkan Anlaşması'ndan ayrıntılı bir biçimde söz ettiğini uzun bir yazı ile açıklıyor. Gazi'nin ilginç açıklamaları için Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 237-240. İsmet Paşa Atina'dan sonra Budapeşte'ye geçti. 19 Ekim'de İstanbul'a döndüler. Kadın gazeteci Suat Derviş Hanım hiçbirini konuşturamayınca Küçük Ömer'i yakaladı. Küçük çocuğa sorulabilecek en anlamsız soruyu sordu. ''Sen babanı en çok niçin seversin? Muzaffer bir komutan olduğu için mi, yoksa Lozan kahramanı ya da başbakan olduğu için mi?'' Ömer gazeteci hanıma şaşarak baktı. ''Babamı babam olduğu için severim.'' Ankara'ya döndüler. İstasyonda Gazi, meclis başkanı, bakanlar, milletvekilleri, yöneticiler, komutanlarca karşılandılar. Sovyetler bu gezinin Moskova'ya kadar uzatılmasını istemişti. Sovyetlere bundan sonraki ilk gezinin Sovyetler Birliği'ne olacağı konusunda söz verildi. Gazi Zübeyde Hanım'ın manevi kızı Vasfiye'yi annesinin ölümünden sonra köşke almıştı. Çok sadık, vefalı, işbilir bir hanımdı. Kimi kez köşkün işlerine bakıyor, kimi kez de Ankara'ya geldiği zaman Makbule Hanım'a yardımcı oluyordu. Gazi'nin kaç zamandır düşündüğü bir şey vardı. Tahsin Coşkan'a danıştı. O da çiftlik istasyon şefini çok beğeniyordu. Makbule Hanım'ın da görüşünü aldı. Vasfiye ve şefle konuştu. Sonunda Vasfiye ile Mehmet Ali Bey'i evlendirdi. Sade ama güzel bir düğün yaptı. 3 Ekim 1931 günü TC Merkez Bankası bir yılı aşkın bir hazırlık döneminden sonra faaliyete geçti. Bir yandan İş Bankası, Merkez Bankası yetki ve görevlerini üstlenmeye talipti. Öte yandan Osmanlı Bankası bugüne kadar sahip olduğu Merkez Bankası yetki ve işlevlerini sürdürmek istiyordu. Hükümet iki yanında baskısına da direnmiş, sonunda bağımsız Milli Merkez Bankası'nı kurmuştu. Kanuna göre banka bir anonim şirket olarak kurulacak, sermayesi 25 milyon lira olacaktı. Kaynak bulmak bu kriz döneminde çok zordu ama bu zorluk aşıldı. Kibrit tekeline karşılık olarak The American Turkish Investment Corporation'dan %6,5 faizle 10 milyon dolar alındı. Bu anlaşma gereğince Türkiye her yıl 200 bin dolarda ek gelir elde edecekti. Merkez Bankası'nın kurulması için gerekli kaynağın esasını bu para oluşturmuştu. Kalan miktar yerli ve yabancı bankalarıyla özel kişilere verilecek hisse senetleri ile tamamlandı. Dipnot: İlhan Tekeli Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranı'nda Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, sayfa 139. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nusret Medya, Genel Müdürlüğe Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Çam getirildi. Merkez Bankası'nın bugünkü binası 1933'te bitecek, banka kendi binasına geçecektir. Merkez Bankası Ankara Şubesi Müdürü rahmetli İklil Hebel eniştemiz olurdu. Bir gün ziyaretine gitmiştim. Demişti ki, para politikası gemisinin kaptanı Merkez Bankası'dır. Hükümetle ahenkli çalışmalı, hükümetle kaptana müdahale etmekten kaçınmalıdır. TC Merkez Bankası sade bir törenle Ziraat Bankası Genel Müdürlük binasının bir bölümünde çalışmaya başladı. Artık Türkiye'nin bir Merkez Bankası vardı. En güçlü iktisadi araçlardan biri devreye girmiş oldu. Aynı gün Afet Hanım'ın yazmış olduğu Vatandaş İçin Medeni Bilgiler bir kitabı okullarda okutulmaya başlandı. Güzel bir kağıda basılmış, ciltlenmişti. İyi bir yurttaş olmak için gerekli bilgileri içeriyordu. Kitapta tek partili rejimi savunan bir tek satır bile yoktu. Çok partili demokrasi yüceltiliyordu. Sayfa 204. Recep Peker'in kitabı gelecek yıl okutulmaya başlanacaktı. Millet mektepleri de yine sevimli törenlerle açıldı. Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Bey, "Eğitim Bakanı Esat Bey telefon etti efendim," dedi. "Vildan Aşir Bey bu akşam Ankara Radyosu'nda halk eğitimi hakkında bir konuşma yapacakmış." "Güzel." Konuşmayı Doktor Reşit Galip Bey'e de duyurdu. Radyoyu dikkatle dinledi. Vildan Aşir Bey'i daha radyodan ayrılmadan telefonla buldu. Gazi'nin aradığı söylenince adamcağız heyecan içinde kalmıştı. Gazi Vildan Aşir Bey'i kutladı, teşekkür etti. "Sizinle görüşeceğiz," dedi. Dipnot Anıl Çeçen, Halk Evleri, sayfa 94. İkinci Balkan Konferansı İstanbul'da başladı. 20 Ekim 1931. Delegeler akşam yemeğini Moda Kulübü'nde yediler. Geç saatte son toplantı için çift lokomotifli özel bir katarla Ankara'ya geldiler. Toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda yapılacaktı. Delegeler sabahleyin eski ve yeni Ankara'yı gezdiler. Ankara dünyanın en yeni başkentiydi. Yeni Ankara'yı çok beğendiler. Bozkır ortasında bir vaha gibiydi, yemyeşildi. Dışişleri Bakanı öğleyin Ankara Palas'ta 250 kişinin katıldığı bir ziyafet verdi. Yemekten sonra yürüyerek hemen karşıdaki meclise geçtiler, salonda toplandılar. Bakışlarından meclis binasını, hele toplantı salonunu çok beğendikleri anlaşılıyordu. Yanıp yıkıldığını bildikleri Türkiye 9 yılda nereye gelmişti? Gazi saat 15.30'da Meclis Başkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı ile geldi. Baş delegeler delegeleri Cumhurbaşkanı'na takdim ettiler. Takdim töreni sona erince konferansın son toplantısını açmak üzere Gazi konuşma kürsüsüne çıktı. Bir alkış tufanı salonu sarstı. Bütün delegeler ayağa kalkmışlardı. Gazi alkış kesilince ve herkes oturunca konuşmasına başladı. Fransızca konuşuyordu. Özetle Balkan milletlerinin kardeş olduğundan söz etti. Barış amaçlı Balkan Birliği'nin bütün uygar insanlık tarafından takdirle karşılanacağını belirtti. Dedi ki, artık insanlık kavramı vicdanlarımızı arındırmaya ve duygularımızı ulvileştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir. İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayri insani ve son derece esef verici bir sistemdir. İnsanları mutlu edecek tek vasıta onları birbirine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını sağlayan hareket ve enerjidir. Dünya barışı içinde insanlığın hakiki mutluluğu ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmaları ile mümkün olacaktır. Gazi konuşmasını, sizi ve asil milletlerinizi saygıyla bir daha selamlarım diye bitirdi. Ayakta dakikalarca ısrarla alkışlandı. Muzaffer bir askerden barışı yücelten ve ender duyulan güzellikte barışçı sözler duymak bütün delegeleri büyülemişti. Delegeler akşam yemeğinden sonra eski Türk Ocağı binasında verilen konsere katıldılar. Gazi de İsmet Paşa, Doktor Tevfik Rüştü Aras, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya başdelegeleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı locasından konseri izledi. Balkan ülkelerinin temsilcileri Türkiye'den iyi duygularla ayrıldılar. Türkiye'nin çağdaşlaşmada gösterdiği büyük ilerleme hepsini etkilemişti. Sabiha'dan Zehra'ya. Canım kardeşim, Cumhuriyet Bayramı yine büyük coşkuyla kutlandı. Geçit töreni çok görkemli oldu. Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov ve eşi de Ankara'daydı. Geçit törenini izlediler. Akşam baloya da katıldılar. Gazi Paşa geçit töreninden sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına gitti. Neşeyle döndü. Binayı çok beğenmiş. Akşam baloya biz de katıldık. Keşke ikiniz de burada olsaydınız. 1 Kasım günü Gazi Paşa'nın meclise açış konuşmasını dinlemek için Afet ablamla birlikte meclise gittik. Meclisi ilk kez gördüm. Ne kadar güzelmiş. Gazi Paşa çok güzel konuştu. Müthiş alkışlandı. Bir arkadaşı Gazi Paşa'ya bir köpek armağan etmiş. Adı Fox. Hepimiz sevdik. Siz de bayılacaksınız. Güzel gözlerinden öpüyorum. Özlemle. Mısır'ın en büyük gazetelerinden El Ehram'ın yazarı Mahmud Ebul Fetih Bey, Ankara'da Gazi ile bir konuşma yapmıştı. Yazısını telgrafla gazetesine yolladı. Yazı Kasım başında yayımlandı. Mısırlı yazar diyordu ki, Gazi Hazretleri tarihte misline ender tesadüf edilir bir şahsiyettir. Demirden bir şahsiyet, çelikten bir irade ve insanlık hislerinin en yüksekleriyle dolu bir ruh. Hakikaten seçkin bir devlet adamı ve uzun bir zaman felaketler içinde yaşayan bir millet için en mükemmel rehber. Büyük bir asker olduğu ve tarihin en parlak zaferlerini kazandığı halde her devlet başkanından fazla barış prensibinin en samimi savunucusu. Bana dedi ki, Türk siyasetinin en esaslı prensipleri barış ve insaniyet severliktir. Biz bunlar için çalışıyoruz. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 25. cilt sayfa 269. Arap ülkeleri yönetimleri ve aydınları yeni Türkiye'nin büyük önemini gittikçe daha iyi anlamaktaydılar. Orta Doğu'nun en saygın, en güçlü ve en özgür ülkesi olmuştu. Orta Doğu coğrafyasında yer alan Avrupalı bir ülkeydi artık. Ürdünlü, Iraklı, Suriyeli, Mısırlı aileler yaz tatili için Türkiye'ye geliyor ve gelir gelmez hanımlar örtülerini atıyor, yüzlerini açıyorlardı. Türkiye kadın cennetiydi.